Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Aybüke Aslantaş. Eserin adı Bilinmeyen Adanın Öyküsü. 1998 Nobel Edebiyat Ödülü. Yazarı José Saramago. Türü öykü. Kırmızı Kedi Yayın Evi. 6. basım İstanbul. Türkçe'ye çeviren Emrah İmre. ISBN No'su 978 605 4927 57 9. Bu kitap 58 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 24/11/2016. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Bir adam kralın kapısını çalmış ve ona demiş ki, bana bir tekne ver. Bilinmeyen adaların kalmadığına inanılan bir dönemde, bilinmeyen ada arama cesaretine sahip bir adamla, böyle bir cesareti görüp hayatını değiştirebileceğine inanan bir kadının, büyük usta Saramago'nun eşsiz anlatısında edebiyat tarihine geçen yolculukları böyle başlar. Emrah İmre'nin Portekizce'den çevirisi ve Birol Bayram'ın desenleriyle okurun minör başyapıtlarından olacaktır Bilinmeyen Adamın Öyküsü. Ben bilinmeyen adayı bulmak istiyorum. O adaya ayak bastığımda kim olduğumu öğrenmek istiyorum. Bilmiyor musun ki kendinden dışarı çıkıp kendine bakmadıkça kim olduğunu asla bilemezsin. Saramago görünüşte sade bir öyküyü basit bir dille ve masum karakterlerle aktarıyor. Okurlar, hayalperestler ve aşıklar psikolojik, romantik ve toplumsal alt metinleri fark edecektir. Publishers Weekly. José Saramago. Portekizli yazar, şair, oyun yazarı ve gazeteci José Saramago 16 Kasım 1922 18 Haziran 2010 tarihleri arasında yaşamıştır. Kitaplarının satış rakamı sadece Portekiz'de 2 milyonu geçmiş, yapıtları 25 dile çevrilmiştir. Din konusundaki görüşleri nedeniyle yapıtları Portekiz hükümeti tarafından sansürlenince Kanarya Adaları'nda Lanzarote'ye yerleşen yazar ölümüne kadar burada yaşamıştır. Şöhreti ancak 50'li yaşlarında Baltazar ile Bilimunda adlı romanıyla kavuşan Saramago 1969'dan ölene kadar Portekiz Komünist Partisi'nin bir üyesi olmuştur. Yapıtlarında mitleri, ülkesinin tarihini ve gerçeküstü imgelemi kullanan yazar pek çok önemli ödül almış, 1998 yılında da Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi olmuştur. Saramago'nun Kırmızı Kedi Yayın Evi'ndeki kitapları Kabil, Bütün İsimler, İsa'ya Göre İncil, Çatıdaki Pencere, Yitik Adanın Öyküsü, Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş, Baltazar ile Bilimunda, Filin Yolculuğu, Kopyalanmış Adam, Bilinmeyen Adanın Öyküsü, Mağara, Defterler, Ölümlü Nesneler, Mızraklar, Mızraklar, Tüfekler, Tüfekler, Suların Sessizliği ve Dünyanın En Büyük Çiçeği. Emrah İmre, 1980'de İstanbul'da doğdu. İsviçre, Brezilya ve Yeni Zelanda'da yaşadı. Auckland Üniversitesi'nde dil bilim ve karşılaştırmalı edebiyat öğrenimi gördü. İngilizce, Portekizce, İspanyolca ve Fransızcadan çeviriler yaptı. Jose Saramago, Amit Chaudhuri, Nicola Christopher, Patrick Neat, Steven Brust ve Luzia Valenzuela gibi yazarların eserlerini Türkçe'ye çevirdi. Bir adam kralın kapısını çalmış ve ona demiş ki, "Bana bir tekne ver." Kralın evinin daha bir sürü kapısı varmış ama adamın çaldığı kapı dilekler kapısıymış. Kral vaktinin tümünü armağanlar kapısının önünde oturarak geçirdiğinden, başkalarına verdiği değil, kendisine sunulan armağanlar tabii, dilekler kapısı çalındığında duymazlıktan gelirmiş ve ancak bronz kapı tokmağının gürültüsü iyice yükselip bir gümbürtüye dönüşerek komşuların huzurunu kaçırdığında, insanlar "Ne biçim bir kralımız var böyle, kapıyı bile açamıyor," diye homurdanmaya başladıklarında, birinci katibe susmak bilmez dilek sahibinin ne istediğini öğrenmesini emredermiş. Bunun üzerine birinci katip ikinciyi, ikinci katip üçüncüyü çağırır, üçüncü katip birinci uşağa seslenir, birinci uşak da ikinciye haber verirmiş. Böylece kralın emri temizlikçi kadına ulaşana dek bin türlü makamdan geçermiş. Temizlikçi kadınsa emredecek kimsesi olmadığından dilekler kapısını aralar ve "Ne istiyorsun?" diye sorarmış. Dilek sahibi niye geldiğini, ne istediğini söyler, sonra da kapının kenarına ilişir, talebinin yine bin türlü makamdan geçerek krala kadar ulaşmasını beklermiş. Kral ise daima armağanlarla meşgul olduğundan cevap vermekte gecikirmiş. Ama eninde sonunda halkının refahı ve mutluluğu uğruna bir şeyler yapması gerektiğine karar verir ve birinci katibe resmi bir yanıt yazmasını emredermiş. Birinci katip de söylemeye gerek yok ama emri ikinci katibe iletir, o da üçüncüye haber verilmiş. Böylece emir yine bin türlü makamdan geçerek temizlikçi kadına ulaşır, kadıncağız da o anki keyfine göre evet veya hayır diye cevap verilmiş. Fakat sıra tekne isteyen adama geldiğinde olaylar pek de böyle gelişmemiş. Temizlikçi kadın kapıyı aralayıp "Ne istiyorsun?" diye sorduğunda adam herkes gibi ünvan, rütbe veya para istemek yerine "Kralla konuşmak istiyorum," diye cevap vermiş. "Kralın buraya gelemeyeceğini sen de gayet iyi biliyorsun. Armağanlar kapısıyla meşgul," diye karşılık vermiş kadın. Adam da "Madem öyle, bizzat gelip ne istediğimi sormadığı takdirde buradan ayrılmayacağımı krala ilet," diyerek konuyu kapamış ve kapının önüne boylu boyunca uzanıp soğuktan etkilenmemek için battaniyesine sarılmış. Adamı çiğnemeden kapıdan girmek veya çıkmak imkansız hale gelmiş böylece. Tabii böyle bir durum büyük sorunlara yol açabilirmiş. Çünkü kapıların işleyiş tüzüğü gereğince kapının önünde her seferinde tek bir dilek sahibiyle ilgilenilmesine izin varmış. Dolayısıyla kapının önünde dileğine cevap bekleyen birisi olduğu takdirde başka hiç kimse kapıya yaklaşıp ihtiyaç ve isteklerini belirtemezmiş. İlk bakışta tüzükteki bu madde herkesten çok kralın yararına gibi görünüyormuş. Çünkü kendisinden bir şeyler isteyenlerin sayısı azaldıkça hem armağanları kabul etmeye, incelemeye ve saraydaki yeni yerlerine kaldırmaya hem de yan gelip yatmaya o kadar fazla vakti kalıyormuş. Ancak durum daha dikkatli incelendiğinde kralın zarar hem de çok zarar ettiği anlaşılıyormuş. Çünkü halk kralın cevap vermekte fazlaca geciktiğini görünce yakınmaya başlıyor, toplumun huzuru fevkalade kaçıyor ve bu durum saraya olan istikrarlı armağan akışının anında bozulmasına yol açıyormuş. Anlatmakta olduğumuz hikayede ise kral 3 gün boyunca düşünüp taşındıktan, durumun getirilerini ve götürülerini iyice tarttıktan sonra dilekler kapısına gitmeye ve isteğini bürokrasinin işbilir kanalları aracılığıyla iletmeyi reddeden densizin ne istediğini bizzat öğrenmeye karar vermiş. "Aç şu kapıyı," demiş kral temizlikçi kadına. "Ardına kadar mı açayım yoksa azıcık mı aralayayım?" diye sormuş kadında. Kral bir an tereddüte kapılmış. Aslında sokağın havasını solumaktan pek hoşlanmazmış. Fakat iyice düşündükten sonra koskoca kral hazretlerinin önemsiz bir kuluyla sanki çekiniyormuş gibi kapı aralığından konuşmasının uygunsuz kaçacağına, hele de yanı başında cümle aleme kim bilir neler anlatacak olan temizlikçi kadın varken bunun hiç hoş karşılanmayacağına karar vermiş ve "Aç kapıyı sonuna kadar," diye buyurmuş. Tekne isteyen adam kapının sürgülerinin açıldığını duyunca yattığı yerden kalkmış, battaniyesini katlayıp kaldırmış ve beklemeye başlamış. O sırada yoldan geçmekte olan birkaç uyanık, adamın nihayet cevaplandırılacağı ve dilekler kapısının önünün boşalacağı anlamına gelen bu işaretleri fark edince, adamdan açılacak yeri hemencecik kapmak için kapının dibine dizilmişler. Kralın beklenmedik biçimde kapının ardında belirmesi, kralın taç giydiği günden beri böyle bir şey yaptığı görülmemiş, müthiş bir şaşkınlığa sebep olmuş, yalnızca kapının önünde yer kapmaya çalışanlar değil, sokağın karşı tarafında yaşayan ve aniden kopuveren şamatayı duyup pencerelerine fırlayan mahalle sakinleri de hayret içinde kalmışlar. Şaşırmayan tek kişi tekne istemeye gelen adammış. Adam, kralın kendisini gayet cüretkar bir biçimde yanına çağırtan kişinin kim olduğunu 3 koca gün sürse bile eninde sonunda merak edeceğini tahmin ediyormuş ve tahmininde haklı çıkmış. Derken kral merakına ve kapının önüne üşüşmüş kalabalığın yarattığı rahatsızlığa daha fazla katlanamayarak arka arkaya 3 soru sormuş. "Ne istiyorsun? Ne istediğini niçin daha önce söylemedin? Benim senden başka yapacak işim yok mu sanıyorsun?" Fakat adam yalnızca ilk soruyu cevaplamış. "Bana bir tekne ver," demiş. Kral bu cevap karşısında öylesine afallamış ki temizlikçi kadının apar topar yetiştirdiği hasır koltuğa oturmak zorunda kalmış. Temizlikçilik haricinde saraydaki ufak tefek dikiş işlerinden, örneğin uşakların çorap söküklerini yamamaktan da sorumlu olan kadın, dikiş dikerken hep bu koltuğa otururmuş. Hasır koltuk tahtına nazaran epey daha alçak olduğu için eğri büğrü oturan kral, nereye koyacağını bilemediği bacaklarını kah toplayıp kah iki yana açarak rahat bir oturma şekli bulmaya uğraşırken, tekne isteyen adam da sabırla sorusuna cevap bekliyormuş. "Peki tekneyi niçin istiyorsun? Anlat bakalım," diye sormuş. Temizlikçi kadının koltuğuyla yaşadığı boğuşmanın ardından azıcık da olsa rahat eden kral, "Bilinmeyen adayı bulmak için," diye cevaplamış adam. "Ne bilinmeyen adası?" diye sormuş kral, kahkahasını bastırarak. Karşısındakinin denize açılmayı kafaya takmış bir zır deli olduğunu düşündüğünden, konuşmanın daha başında adamın tersine gitmek istememiş. "Bilinmeyen ada," diye tekrarlamış adam. "Saçma, bilinmeyen ada kalmadı artık." "Bilinmeyen ada kalmadığını nereden biliyorsun, kral efendi?" "Haritalarda bütün adalar var. Haritalarda sadece bilinen adalar var." "Peki bulmak istediğim bu bilinmeyen ada neyin nesi?" "Bunun cevabını bilseydim ada zaten bilinmeyen olmaktan çıkardı." "Bu adayı kimden duydun?" diye sormuş kral biraz ciddileşerek. "Kimseden." "Öyleyse niçin var diye tutturuyorsun?" "Çok basit. Bilinmeyen bir adanın var olmaması imkansız olduğu için." "Buraya benden bir tekne istemeye geldin demek." "Evet, buraya senden bir tekne istemeye geldi. Sen kim oluyorsun ki sana bir tekne vereyim? Sen kim oluyorsun ki bana bir tekne vermeyeceksin? Ben bu krallığın kralıyım ve krallıktaki tüm tekneler bana aittir. Bu gidişle onlar sana değil, sen onlara ait olacaksın. Ne demek istiyorsun diye sormuş kral huzursuzca. Tekneler olmasa sen bir hiçsin. Oysa tekneler sen olmasan da rahatlıkla denize açılabilirler. Benim emrimde, benim kaptanlarım ve benim denizcilerim sayesinde. Ben senden ne denizci istiyorum ne de kaptan. Tek istediğim bir tekne. Peki şu bilinmeyen ada, oldu da bulursan benim olacak mı? Kral efendi, seni sadece bilinen adalar ilgilendirir. Bilinmez olmaktan çıktı mı her ada beni ilgilendirir. Belki bu ada bilinmeye yanaşmayan türdendir. O zaman ben de sana tekne mekne vermiyorum. Vereceksin. Dingin bir kendine güvenle telaffuz edilen bu sözcük duyulur duyulmaz dilekler kapısında toplanmış ve sabırsızlıkla konuşmanın başlangıcından beri her dakika artan dilek adayları dayanışmaya meraklı olduklarından değil, sıranın bir an önce kendilerine gelmesi için adamdan kurtulmayı amaçlayarak hep bir ağızdan tekne isteyen adamın lehinde bağırmaya başladılar. Tekneyi ver, tekneyi ver diye. Kral asayişin sağlanması için saray muhafızlarını çağırmasını buyurmak üzere temizlikçi kadına dönecek olmuş ama tam konuşmaya başlayacakken olan biteni evlerinin pencerelerinden izleyen komşular da hararetle koroya katılmışlar. Tekneyi ver, tekneyi ver diye. Hem toplumsal iradenin böylesine açıkça ifade edilmesini görmezden gelemeyeceğini, hem de bu süre içinde armağanlar kapısında kaçırdığı eğlenceyi düşünen kral, sessizliği sağlamak amacıyla sağ elini kaldırmış ve şöyle demiş. Sana bir tekne vereceğim. Ancak tayfanı kendim bulacaksın. Benim denizcilerim bilinen adalar için bana lazım. Kalabalığın sevinç çığlıkları tekne istemeye gelmiş olan adamın teşekkür sözlerini bastırmış. Ama adamın dudak hareketlerine bakılırsa teşekkür ederim efendim de demiş olabilirmiş. Gerisini ben hallederim de. Kralın cevabı ise rahatça duyulmuş. Rıhtıma git. Liman reisini bul. Ona seni benim gönderdiğimi ve sana bir tekne vermesini söyle. Kartımı da yanında götür. Tekneyi teslim alacak olan adam kralın kart vizitini alıp incelemiş. Kralın isminin altında kral yazılıymış ve kral temizlikçi kadının omzuna koyup karta şu sözcükleri karalamışmış. Kart hamiline bir tekne verin. Çok büyük olmasa da olur. Güvenilir, dümeni sağlam bir tekne olsun. Başlarına kötü bir şey gelirse vicdanım sızlasın istemiyorum. Adam teşekkür edeceğini ima eden bir tavırla kafasını kaldırdığında kral oradan çoktan uzaklaşmışmış. Yani adamın karşısında yalnızca cilveli bir tavırla kendisini süzen temizlikçi kadın kalmış. Adam kapının eşiğinden çekilmiş ve diğer adaylar bunu sıranın kendilerine geldiğini belirten bir işaret olarak algılayıp ileri atılmışlar. Sırada en öne geçmek uğruna çarpışan onca insanın kopardığı yaygarayı burada anlatmanın alemi yok. Ama bu kadar yaygaraya rağmen kapı ne yazık ki yine kapanmış. Dilek adayları bronz kapı tokmağını vurup durmuşlar. Temizlikçi kadın kapıyı yine açsın diye. Fakat temizlikçi kadın hiç oralı olmamış. Arkasını dönmüş ve bir elinde kovası, diğer elinde süpürgesi başka bir kapıdan çıkıvermiş. Bu kapı kararlar kapısıymış ve nadiren kullanılırmış. Ama bir kez kullanıldı mı geri dönüşü olmazmış. Evet, işte temizlikçi kadının cilvesinin sebebi nihayet anlaşıldı. Kadın meğerse istediği tekneyi teslim almak üzere rıhtıma doğru yola koyulan adamın peşinden gitmeye tam o anda karar vermiş. gece gündüz sarayları süpürüp paspaslamaktan bıktığını, iş değiştirme vaktinin gelip çattığını, asıl mesleğinin tekneleri süpürüp paspaslamak olduğunu düşünmüş. En azından denizin ortasında susuz kalacak hali yokmuş. Henüz tayfasını bile toplamaya başlamamış olan adam ise teknesini yıkayıp temizleyecek kişinin daha o zamandan peşine takıldığının farkında değilmiş. İşte kader hep böyle davranır bizlere. Hemen arkamızdadır. Omzumuza dokunmak için elini çoktan ileri doğru uzatmıştır. Bizlerse hala geçti gitti, gösteri bitti, yine aynı hikaye diye homurdanıp dururuz. Birinci ayrımın sonu, sayfa 23.